Ayrım 3 Gazap Wilbur Smith Sayfa 25 Sean Courtney Batı Bölgesi Hazırlama Okulu'nun futbol takımındaydı. Çocuk maç yaptıkları Roden Boş takımının kalesine pek çok kez indi, 4'te gol attı. Alanın hemen yanında duran babasıyla iki erkek kardeşi avaz avaz bağırarak ona cesaret veriyorlardı. Son düdük çaldıktan sonra şahsa orada bir süre kalarak oğlunu kutladı. Beyaz şortu ot lekesi içinde kalmış, bir dizini berelemiş, terli, durmadan gülen çocuğa sarılmamak için kendini güç tuttu. Yaşıtlarının yanında böyle bir şey çocuğu çok utandırırdı. Bunun yerine el sıkıştılar.
''İyi oynadın ahbap, seninle gurur duyuyorum. Hafta sonu için üzgünüm ama bunu telafi edeceğimden emin olabilirsin.''
Oğluna verdiği sözü tutamadığı için gerçekten üzülmüştü ama havaalanına giderken birden büyük bir sevinç duydu. Özel uçağını Johannesburg Sivil Havaalanı'na indiren şahsa David Abrahams'ın kendisini beklediğini gördü. Her zamanki gibi sıska olan David'in saçları da dökülmeye başlamıştı. Son zamanlarda altın çerçeveli gözlük de takıyordu. Bu gözlük ona hep şaşkınmış gibi bir hava vermekteydi. Şasa Mosquito uçağın kanadından yere atladı. İki arkadaş neşeyle kucaklaştılar. Kardeşten de yakındılar. David uçağı eliyle vurarak bunu tekrar ne zaman kullanacağım diye sordu. İkinci Dünya Savaşı'nda 9 uçak düşürmüş madalyalar almıştı. Savaşı binbaşı ve büyük hava filosu komutanı olarak bitirmişti. Oysa şahsa henüz bölük komutanıyken Etiyopya'da bir gözünü kaybetmiş ve çürüye çıkarılmıştı. Şahsa o sana göre değil diyerek bavullarını David'in Cadillac'ının arka koltuğuna koydu. Havaalanından çıkıp giderlerken aileden söz ettiler. David Tara'nın küçük kardeşi Matilda Jane'le evliydi. Şahsa diğer iki oğlundan söz etmeksizin yalnızca Sean ve Isabella'yla övündü. Sonra işlere geçtiler. En önemlisi Orange Bağımsız Devleti'ndeki Gümüş Nehir Maden Arama opsiyonu konusuydu. Sonra şirketin Natal sahilindeki kimya fabrikasında sorun çıkmıştı. Artıkları denize bırakan fabrikayı, çevreyi ve deniz yataklarını zehirlemekle suçluyorlardı. Ayrıca David bir şey tutturmuştu. Yeni dev elektrikli hesap makinelerinden birine çeyrek milyon sterlin vermelerini istiyordu.
David, Amerikalılar atom bombası hesaplarını bunlardan biriyle yapmışlar diye ısrar etti. Hem bunlar hesap makinesi değil, bilgisayar. Anglo-Amerikan da bundan bir tane satın aldı. Gelecek buna bağlı şasa. Elimizde bir bilgisayar olsaydı, Gümüş Nehri'nin jeolojik araştırma raporlarını inceletirdik. Böylece son kararımızdan da emin olabilirdik.
Bir makine bir insan beyninden üstün olabilir mi?
David gel de bir gör diye yalvardı. Üniversiteye bir IBM 701 yerleştirdiler. Bugün senin için randevu aldım.
Şahsa razı oldu, pekala ona bakacağım ama bu alıyoruz anlamına gelmez.
Mühendislik fakültesi binasının bodrumundaki IBM uzmanı 26 yaşından fazla olmayan bir kadındı. David onlar çocuk diye açıkladı. Bu gençlerin bilimi. Uzman şahsanın elini sıktıktan sonra gözlüğünü çıkardı. Şahsanın elektronik bilgisayarlara duyduğu ilgi de birden arttı. Genç kadının gözleri parlak yeşildi. Saçları da mimoza goncaları gibi bal rengiydi. Vücuduna oturan yeşil bir angora kazak ve kareli bir etek giymişti. Güneşten bronzlaşmış biçimli bacakları çıplaktı. Uzman olduğu da belliydi. Şahsanın sorularına hiç duraklamadan cevap verdi. David Merrily, MIT'ten mezun bir elektronik mühendisi diye açıklayınca şahsanın hayranlığına saygı da karıştı.
Şu anda ne üzerinde çalışıyorsunuz?
Profesör Dart'ın Sterkfontein mağaralarından bulduğu arkeolojik eserleri Doğu Afrika'daki kazılardan çıkarılanlarla karşılaştırıyoruz.
Bu ne kadar sürer?
20 dakika önce başladık. 5'te bilgisayarı kapatırız.
Yani bu makine bütün gece boş mu kalıyor?
Merrily bodrumun öbür ucunda aygıtı inceleyen David'e göz atarak hafif sesle öyle diye mırıldandı. Tıpkı benim gibi.
Ne istediğini bilen bir kadın olduğu belliydi. Şahsaya kafa tutar gibi bakıyordu.
İşte bu olamaz. Annem bana hiçbir şeyi ziyan etmemek gerektiğini öğrettiydi. Stardust diye bir yer biliyorum. Oradaki orkestra çok iyidir. Hem siz yorulup merhamet dilenene kadar da dans edebileceğime iddiaya girerim.
Merrily ciddi ciddi kabul dedi. Peki siz sakınca görmüyorsanız?
Tabii.
David yaklaşıyordu. Şahsa konuyu değiştirdi.
Bu aygıtın işletme masrafı ne kadar?
Sigorta primi ve aşınma dahil ayda 4000 sterlinden biraz az.
Vedalaşırlarken kadın şahsanın avucuna bir kart sıkıştırdı. Adresim diye mırıldandı.
8 uygun mu?
Merrily 8'de diye kabul etti.
Cadillac'a binince şahsa bir sigara yakarak pekala David dedi. Yarın sabah mühendislik fakültesinin dekanını bul. O canavarı akşamüstü 5'ten sabah 8'e kadar kirala. Hafta sonları da tabii. Ona ayda 4000 sterlin öner. Bütün masrafları böylece bizim ödeyeceğimizi ve kendisinin makineyi bedava kullanacağını söyle.
David hayretle ona dönerken az kalsın arabayı kaldırıma çıkarıyordu.
Neden ben bunu düşünemedim?
Bunun için sabahları daha erken kalkman gerek.
Şasa güldü. Bize o aygıtta ne kadar zaman gerektiğini saptadıktan sonra kalan zamanı da bilgisayarları olmayan başka şirketlere kiralarız. Böylece bize de bedavaya gelir. İleride IBM bu baş belasının boyunu küçültünce biz de bir tane satın alırız.
David hayranlıkla başını salladı.
Yamansın doğrusu. Merrily'yi de biz tutarız.
Şasa hayır dedi, başkasını bul.
David ona bakarken coşkusu yok oldu. Bacanağını çok iyi tanıyordu.
Öyleyse bu akşam bize yemeğe de gelmeyeceksin ha?
Bu gece olmaz. Karına sevgilerimi söyle ve özür dile.
Dikkatli ol, burası küçük bir kent ve sen de tanınan birisin.
David Shasa'yı şirketin daimi bir dairesi bulunan Carlton Oteli'nin önünde bıraktı.
Yarına çalışacak durumda olacağından emin misin?
Stardust'taki dans yarışması berabere bitti. Shasa ve Merrily Carlton'daki daireye gece yarısını geçe döndüler. Genç kadının vücudu genç, sert ve biçimliydi. Bal rengi gür saçları erkeğin çıplak göğsüne yayılmış olan Merrily, uykuya dalmadan önce ''Sanırım IBM 701'in benim için yapamayacağı tek şey de buydu.'' diye mırıldandı.
Şasa ertesi sabah Courtney Madenciliğin bürosuna David'den 15 dakika önce geldi. Şirket Commissioner Caddesi'ndeki Standard Bankası halının 3. katını kaplıyordu. Shasa'nın o civarda çok değerli bir arsası vardı ama henüz oraya iş hanı yapmayı düşünmüyordu. Şirketin fazla parası daima maden araştırmasında ve diğer gelir getiren işlerde kullanılıyordu.
Shasa, Courtney Yönetim Kurulu'na gençlerin yanı sıra birkaç da kır saçlı üye almayı uygun bulmuştu. Eski tip alpaka ceketinden, ince kordon boyun bağından vazgeçmeyen Dr. Twentyman Jones yine oradaydı. Shasa'ya duyduğu sevgiyi kasvetli bir yüz ifadesi gizliyordu. 20'li yıllarda Söntey'in için Hani Elmas Madeninde ilk araştırmaları o yapmıştı. Güney Afrika'nın en deneyimli 3 madencilik danışmanından biriydi. Bu yüzden de çok değerliydi. David'in babası Abraham Abrahams da hala hukuk şubesinin başındaydı. Oğlunun yanında oturan ufak tefek adam gümüş rengi neşeli bir serçeye benziyordu. Saint-Ain ve Shasa'nın birlikte seçtikleri yarım düzine yeni adam sayesinde yönetim kurulu yetenekli ve çok başarılıydı.
Shasa toplantıyı açtı. Önce Chaka koyundaki Courtney Kimya Fabrikası'nı konuşalım. Bize karşı ellerinde kanıt var mı Abe?
Evet, denize her gün 11 ile 16 ton arası sülfürik asit döküyoruz. Bu iyi değil, sahili kirletiyoruz.
Pekala David, asidi başka şekilde ortadan kaldırmanın masrafı ne? Gübre bölümündeki makinelerde değişiklik kaça mal olur?
David, yapabileceğimiz iki şey var diye cevap verdi. En ucuzu ve kolayı tankerlerle asitleri başka yere göndermek. Ama bu kez yeni bir yer bulmamız gerek. İdeal çözüm asidi arındırmaktır.
Masraf?
Tankerler için yılda 100.000 sterlin, arındırma ise 3 katı.
Shasa, bir yıllık kazanç uçup gider dedi.
Bunlar uygun değil. Çevreyi kirlettiğimizi söyleyenlerin başındaki Pearson denilen kadın kim? Onunla anlaşamaz mıyız?
Abe dudak büktü. Bunu denedik. O komiteyi ayakta tutan bayan Pearson. O olmazsa ortada kimse kalmaz.
O kadın ne iş yapıyor?
Kocasının fırını var.
Şahsa fırını satın al diye önerdi. Satmazsa kendisine usulca orada rakip bir fırın açacağınızı söyle. Pearson denilen kadın bir an önce oradan gitmeli. Sorusu olan var mı?
Masadakilere baktı. Herkes not alıyor. Kimse ona bakamıyordu.
Onlara pekala beyler, Çaka koyundaki istiridye ve deniz kestanelerine iyi bir yuva vermek için yılda 300 bin sterlin harcamaya hazır mısınız diye sormak istedi.
Demek sorusu olan yok. Öyleyse önemli konumuza geçelim beyler. Hepiniz Dr. Twentyman Jones'un o topraklardaki kazı sonuçlarını içeren raporunu okudunuz ve incelediniz. Kendisi eşsiz bir iş başardı. Şimdi şube müdürleri olarak hepinizin fikirlerini öğrenmek istiyorum. Senden başlayabilir miyiz Rupert?
Rupert Horn en genç üyeydi. Muhasebe müdürü olduğu için de projenin mali yönüyle ilgileniyordu.
Eğer opsiyondan vazgeçersek 18 aydır araştırma için harcadığımız 3 milyon sterlini zararhanesine yazacağız. Opsiyonu kabul edersek de imza atılır atılmaz ilk iş 4 milyon vermemiz gerekecek.
Şahsa bunu kara gün hesabından karşılayabiliriz dedi.
Evet, o hesapta 4 milyon 300 bin var. Bunu şimdilik %7 ile Eskom hisse senetlerine yatırmıştık. Ancak bu parayı harcarsak güç durumda kalabiliriz.
Şahsa'nın müdürleri sırayla bu konudaki düşüncelerini açıkladılar. Sonunda David durumu özetledi. Opsiyonun sona ermesine 26 gün var. Bunu kabul edersek 4 milyon ödeyeceğiz, o zaman metaliksiz kalacağız. Oysa yalnız ana tünel içinde 5 milyon daha şart. 4 yıl sonra yani 1956'da altın çıkarmaya başlayabileceğiz.
O susunca herkes Şahsa'ya baktı. Şahsa altın tabakasından bir sigara aldı, son derece ciddi görünüyordu.
Bu kararın şirketi ya mahvedeceğini ya da çok daha üstün duruma getireceğini hepsinden daha iyi biliyordu. Kimse onun adına bu kararı veremezdi. Kendisi yönetimin doruğunda yapayalnızdı.
Sonunda orada altın olduğunu biliyoruz diye başladı. Hem de çok kalın, zengin bir damar. Buna erişirsek önümüzdeki 50 yıl çıkarmaya devam edebiliriz. Altının onsu şimdi 35 dolar. Amerikalılar bu fiyatın sabit kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. O kadar derinliğe inip bir ons altını çıkarabilmek de bize 20-25 dolara mal olacak. Yani kâr payı pek az beyler.
Sigarayı yakınca hepsi içlerini çekerek gevşediler. Hem düş kırıklığına uğramış hem de rahatlamışlardı. Altın aramak zevkliydi ama başarısızlıkla felaketti. O topraklardaki durumu asla bilemezlerdi. Ama şahsa sözünü bitirmemişti. Sigarasının dumanını üfleyerek devam etti. Bununla birlikte Amerikalıların altının fiyatını uzun süre sabit tutabileceklerini de sanmıyorum. Onların altına duydukları nefret yalnızca duygusal, ekonomik bir gerçeğe dayanmıyor. İçin için altının bir süre sonra 60 dolara çıkacağını hissediyorum. Hatta sandığımızdan da yakın bir gün altının onsu 150 dolara ve belki de 200 dolara çıkacaktır.
Adamlar inanamayarak yerlerinde kımıldandılar. Twentyman Jones bu çılgın iyimserlik yüzünden neredeyse ağlayacak gibiydi. Şahsa onları aldırmayarak Abe Abrahams'a döndü.
Abe, önümüzdeki ayın 18'inde opsiyonun sona ermesine 12 saat kala Gümüş Nehir çiftliklerinin sahiplerine 4 milyonluk çeki ver ve kurulacak şirket adına topraklara el koy.
David, bu sırada sen de Johannesburg ve Londra borsalarına her biri 1 sterlinlik 10 milyon Gümüş Nehir altın madeni hissesi süreceksin.
Dr. Twentyman Jones'la bugün oturun ve her şeyi hazırlayın. Courtney Madencilik bize verilecek 5 milyon hisse karşılığında araziyi yeni şirket adına kaydettirecektir. Yönetim ve geliştirmeden de biz sorumlu olacağız. Şahsa yeni şirketin kuruluşu, finansı ve yönetimi konusunda bilgi verirken deneyimli, yaşlı üyeler bile zaman zaman blok notlarından başlarını kaldırarak onun yaptığı ilginç, yararlı katkılara şaştıklarını belirttiler ve hayran kaldılar. Şahsa sonunda "Unuttuğun bir şey var mı?" diye sordu. Kimseden ses çıkmayınca da gülümsedi. Şirketimizin kurucusu Bayan Söntey'in de Thierry Courtney Malcolmus, yönetim kurulu salonunda içki içilmesine asla uygun bulmaz. Bununla birlikte, gülümsemeye devam eden şahsa David'e işaret etti. David kalkıp kapıyı açınca bir sekreter üstünde kadehlerin şıngırdadığı, gümüş kovalara yerleştirilmiş yeşil Dom Perignon şişeleri bulunan servis arabasını içeriye soktu. Eski töreler yerlerini yenilere bırakıyor diyen şahsa ilk mantarı usulca çıkardı. Şahsa Rolls-Royce motorları susturunca Mosquito dağınık sirüs bulutlarının arasından aşağıya doğru süzüldü. Biraz sonra küçük havaalanını seçebiliyordu. Aşağıda galvaniz demir hangarın önünde bir Dakota durmaktaydı. Büyük uçağın üstünde hava kuvvetlerinin işaretleri vardı. Uçağı ustalıkla yere indiren şahsa hangara doğru gitti. Orada yeşil bir Ford kamyonetin önünde haki şort ve gömlek giymiş biri bekliyordu. Yumruklarını kalçalarına dayamış olan adam şahsanın yaklaşmasını seyretti. Şahsa uçaktan atlayıp yaklaşınca da sağ elini uzattı. Fazla ciddi ve resmi bir hali vardı. "İyi günler Sayın Bakan." Şahsa da ciddiydi. Kısaca el sıkıştılar. Sonra Manfred de la Rey'in soluk gözlerine baktı. Aynı anı tekrar tekrar yaşamış gibi hissetti kendisini. Manfred de la Rey, "Gelmene ikimiz hesabına da sevindim," dedi. "Bavullarını taşımana yardım edebilir miyim?" "Üzülme, ben hallederim." Şahsa geri dönüp Mosquito'yu sıkıca bağladı, bavullarını aldı. "Manfred, kendi tüfeğini getirmişsin," diye mırıldandı. "Ne tür o?" 7 milimetre Remington Magnum. Şahsa eşyalarını kamyonetin arkasına koyup ön koltuğa oturdu. Manfred kamyoneti hareket ettirirken "bu tür av için ideal," diye yorum yaptı. "Düzlüklerde uzun atışlar uygundur." Birkaç dakika sessiz sedasız gittiler. Başbakan gelemedi. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. "Ama sana bir mektup yolladı. Bununla ondan aldığım yetkiyi de konuştuğumu onaylıyor." "Bunu kabul ediyorum." "Maliye Bakanı burada, Tarım Bakanı da ev sahibimiz. Bu da onun çiftliği. Buradaki en büyük çiftliklerden biridir." "Çok etkilendim." Manfred başını salladı. "Evet, etkileneceğini biliyordum." Dikkatle şahsaya baktı. "Hep birbirimizin karşısına çıkmak zorunda kalmamız tuhaf değil mi?" Şahsa "bunu ben de düşündüm," diye itiraf etti. "Bunun bir nedeni olabilir mi sence? Yani bilemediğimiz bir şey." Şahsa omuz silkti. "Sanmıyorum, sadece rastlantı." Bu karşılık Manfred'i memnun etmişe benzemiyordu. "Annen benden hiç söz etmedi mi?" Şahsa şaşırdı. "Annem mi? Hiç sanmam. Belki lafın geçmiştir, neden sordun?" Manfred duymamış gibiydi, ileriye bakıyordu. "İşte ev orada," derken konuyu kesinlikle kapattığı belliydi. Topraklar sulak da anlaşılan, çünkü her yer yemyeşildi. Vadide bir düzine kadar yel değirmeninin çelik kuleleri seçiliyordu. Evin çevresini okaliptüs ağaçları sarmıştı. Geride de temiz boyalı, bakımlı ahırlar görülüyordu. Uzun garajlardan birinin önüne 20 ya da daha fazla traktör dizilmişti. Kırlarda koyun sürüleri otluyordu. Evin gerisinde ufka kadar uzanan topraklar sürülmüştü. Binlerce dönüm çikolata rengi toprak mısır ekimi için hazırdı. Burası Afrikanerlerin yeri, Milli Parti'nin güçlü bir kalesiydi. Zaten bu yüzden Milli Parti seçim alanlarını kalabalık kentlerden bu kırsal kesimlere kaydırmıştı. Böylece bu parti sonsuza dek başta kalacaktı. Manfred arabayı çiftlik avlusunda durdurdu. Sarı tahtadan uzun mutfak masasının etrafında bir düzine adam oturmuş, sigara kahve içerek konuşuyorlardı. Onlara kadınlar hizmet ediyordu. Hepsi de şahsayı karşılamak için ayağa kalktılar. El sıkışırlarken sevinçli görünmedilerse bile nazik davrandılar. Şahsa onların hepsini tanıyordu. Parlamentoda hepsini yermiş, karşılığında da bu adamlar onu yerin dibine batırmışlardı. Ama şimdi ona masada yer açıyorlardı. Ev sahibesi de kahve ve kek getirdi. Adamlar Afrikanerlere özgü biçimde nezaket gösteriyor, ikramda bulunuyorlardı. Hepsi de kaba avcı kılığı giymişti, saf basit çiftçi rolündeydiler. Oysa onlar son derece zeki ve becerikli politikacılardı. Bu ülkenin en zengin ve güçlü insanları arasındaydılar. Şahsa kahvesini içince ev sahibi olan Tarım Bakanı, "Sizi odanıza çıkarayım," dedi. "Üstünüzü değişip silahınızı bırakmak istersiniz. Hava serinler serinlemez avlanırız." Dördü biraz geçe kamyonetlerden oluşan bir konvoyla yola çıktılar. Vadiden geçerek ufuktaki alçak tepelere doğru ilerlediler. Orada küçük geyik sürüleri vardı. Zaman zaman taşıtlardan biri duruyor, iki avcı atlıyor, kayaların gölgelerine sığınıyordu. Yarım saat içinde bütün avcılar gizlenmişti. Manfred Delarey ve Shasa birlikteydiler. Gri renkli kayaların arasında tüfekleri dizlerinde çömelmiş bekliyorlardı. Ev sahibinin genç iki oğlunun kullandığı kamyonet uzaklaşmıştı. O taşıtla geyikleri kovalayacak, ortaya çıkaracaklardı. "Şahsa senin iyi bir avcı olduğunu duydum," dedi. "İddiaya girelim mi? Kim daha fazla geyik vurursa?" Manfred dudak büktü. "Ben kumar oynamam. Kumar şeytanın tuzağıdır. Ama vuracağım geyikleri ilgiyle sayacağım." Shasa Kalvinist mezhebinden olan bu adamın dar kafalılığına bir kez daha şaştı. Sonra silahına özel olarak yaptırttığı, isabet ettiği an açılan Nosler kurşunları doldurdu. Bazı insanlar ateş etmesini çok çalışarak ve dikkat ederek öğrenirlerdi. Oysa Shasa bu yetenekle doğmuştu. Yaklaşan hayvanların sesini duyarak yere uzandı, nişan aldı. Tetiği çektiğini bile fark etmedi. Sanki tüfek kendiliğinden ateşlenmişti. Koşmakta olan bir antilop havalandı, bir takla attı ve kalbine saplanan kurşunla öldü. Shasa ateşi sürdürdü. Tüfeği elini yakana kadar da böyle devam etti. Son sürü de önlerinden geçip giderek uzak tepelere sığınınca Shasa tüfeğinde kalan mermileri boşalttı. Manfred Delarey'e baktı. "Manfred 8 tane," dedi. "İki tane de yaraladım. Ya sen?" Shasa ifadesiz bir yüzle cevap verdi. 12. "Peki kaç tane yaraladın?" Manfred üzüntüsünü iyi gizliyordu. Shasa o zaman gülümsedi. "Ben hayvanları yaralamam. Nişan aldığım yere ateş ederim." Bu kadarı yeterdi. Yaraya bir de tuz bastırmaya gerek yoktu. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 34.